Ayrım 18. Kız kardeşim için. Jodi Picoult. Sayfa 288. Anna, işte benim merak ettiğim şey, cennete gittiğinizde kaç yaşında oluyorsunuz? Yani madem burası cennet, öyleyse burada güzellik kraliçesi kadar güzel olduğunuz dönemde bulunmalısınız. Ayrıca yaşlılıktan ölenlerin de ortalıkta dişsiz ve kel bir şekilde dolaştıklarını pek sanmıyorum. Tabii bu konu birçok başka soruyu gündeme getiriyor. Eğer kendinizi asarak öldüyseniz, cennette masmavi ve iğrenç bir şekilde diliniz ağzınızdan sarkarak mı dolaşıyorsunuz? Peki ya bir savaşta öldüyseniz, ebediyen o mayının patlaması sonucu kaybettiğiniz bacağınız olmadan mı kalıyor? Ben herkesin bir seçme şansı olabileceğini düşünüyorum. Odanız yıldız manzaralı mı olsun, bulut manzaralı mı? Akşam yemeğinde tavuk mu, balık mı yoksa kutsal yiyecekler mi tercih edersiniz? Başkalarının sizi hangi yaşta görmelerini istersiniz gibi soruların bulunduğu başvuru formunu dolduruyorsunuz. Örneğin ben o zamana kadar göğüslerimin gelişmesi ümidiyle 17 yaşında görünmeyi seçerdim ve öldüğümde eğer 100 yaşlarında kırış kırış bir kadın olsam da cennette genç ve güzel olurdum. Bir seferinde bir akşam yemeği daveti sırasında babamın çok yaşlı olmasına rağmen gönlünde 21 yaşında olduğunu söylediğini duymuştum. Demek ki hayatınızda topraktaki tekerlek izleri ya da daha güzeli kanepedeki çökük gibi yer eden bir dönem oluyor. Size ne olursa olsun yine dönüp dolaşıp o döneme geliyorsunuz. Sanırım buradaki sorun herkesin farklı olması. Bu kadar insanın bunca sene görüşmedikten sonra cennette birbirlerini bulmaya çalışmaları nasıl bir şey acaba? Diyelim ki ölüyorsunuz ve 5 sene önce kaybettiğiniz kocanızı cennette aramaya başlıyorsunuz. Ya siz gözünüzün önünde onun 70 yaşındaki halini canlandırıyorsanız ve o 16 yaşında kalmayı tercih etmiş ve son derece havalı bir şekilde etrafta geziniyorsa? Ya da Kate gibi olduğunuzu ve 16 yaşında öldüğünüzü düşünelim. Cennete gittiğinizde dünyada varamadığınız bir yaş olan 35 yaşında olmayı tercih ederseniz sizi orada kim bulabilir ki? İstasyonda öğle yemeği yerken Campbell babamı arıyor ve karşı tarafın avukatının dava hakkında görüşmek istediğini söylüyor. Karşı taraf avukatı lafını kullanması çok aptalca çünkü sonuçta bahsettiği kişinin annem olduğunu hepimiz biliyoruz. Pazar günü olmasına rağmen saat 3'te ofisinde buluşmamız gerektiğini söylüyor. Yargıcın başını kucağıma alıp yere oturuyorum. Campbell o kadar meşgul ki bana yapma demiyor bile. Annem tam zamanında geliyor ve sekreter Kerry bugün çalışmadığından tek başına içeri giriyor. Saçını sıkı bir topuz yapmak için özellikle uğraşmış. Biraz da makyaj yapmış. Bu ofise her anlamda cuk oturan Campbell'ın aksine annem bir hukuk bürosunda tamamen eğreti duruyor. Annemin bir zamanlar bu işi yaptığını inanmak çok zor. Sanırım bir zamanlar o bambaşka biriydi. Galiba hepimiz öyleydik. Merhaba diyor alçak sesle. Bayan Fitzgerald diye cevap veriyor Campbell, sesi buz gibi. Annem önce toplantı masasında oturan babama, ardından yerde oturan bana bakıyor, merhaba diyor tekrar. Bana sarılacakmış gibi öne doğru uzanıyor ama birden duruyor. Bu sabah beni aradınız sayın avukat diyor Campbell, toplantıyı bir an önce başlatma arzusuyla. Annem oturuyor. Evet öyle, düşündüm de, yani bu işi artık halledelim diyorum. Beraberce bir karara varalım istiyorum. Campbell parmaklarıyla masayı taklatıyor. Bize bir anlaşma mı öneriyorsunuz? Sanki bir iş görüşmesindeymiş gibi konuşuyor. Annem ona bakarak, evet sanırım öyle diyor. Ardından sandalyesini bana doğru çeviriyor. Sanki odada sadece ikimiz varmışız gibi. Anna, Kate için ne kadar fedakarlıkta bulunduğunu biliyorum. Ayrıca Kate'in artık fazla bir şansı kalmadığını da biliyorum. Ama bu son şansı olabilir. Müvekkilime baskı yapmayın. Tamam Campbell diyorum. Bırak annem konuşsun. Eğer kanser nüksederse, bu böbrek nakli işe yaramazsa, işler Kate için umduğumuz gibi gitmezse, o zaman ablana bir daha yardım etmeni istemeyeceğim. Anna, onun için bu son fedakarlığı yapar mısın? Annem şu anda karşımda ufacık görünüyor. Benden bile küçük. Sanki ben anne ve o çocukmuş gibi. İkimiz de yerimizden kıpırdamazken bu görsel yanılsamanın nasıl gerçekleştiğini merak ediyorum. Babama göz atıyorum. Ama o taş gibi hareketsiz duruyor ve tartışmaya katılmaktansa masanın ahşabındaki damarları incelemek için kendini zorluyor. Yani siz müvekkilim gönüllü olarak bir bebeğini bağışladığı takdirde Kate'in hayatını uzatmak için gelecekte yapılacak diğer tüm tıbbi müdahalelerden muaf tutulacağını mı söylüyorsunuz diyerek durumu açıklayıştırıyor Campbell. Annem derin bir nefes alıyor. Evet, bunu tartışmamız lazım tabii. Ben 7 yaşındayken Jesse, Noel Baba'ya inanacak kadar aptal olmayı önlemek için elinden geleni yapmıştı. Senin Noel Baba sandığın aslında annemli babam diyordu ve ben de tüm benliğimle buna itiraz ediyordum. Derken bir gün bu iddiayı sınamaya karar verdim. O sene Noel Baba'ya mektup yazıp Noel hediyesi olarak dünyada en çok istediğim şey olan hamster getirmesini istedim. Mektubu okulumuzun sekreterinin posta kutusuna kendi ellerimle koydum. Son derece kararlı davranarak durumu annemlere açıklamadım ve o yıl almayı umduğum oyuncaklar hakkında onlara ipuçları vermeye başladım. Noel sabahı baktım ki anneme bahsetmiş olduğum kızak, bilgisayar oyunu ve rengarenk yorgan alınmış ama tabii kendisinin haberi olmadığı için hamster alınmamış. O yıl iki şey öğrendim. Ne Noel Baba ne de annemle babam olmalarını istediğim gibiydi. Belki de Temple bu işin hukukla ilgili olduğunu düşünüyordur. Ama aslında bu annemle ilgili. Yerden kalkıp daha önce bahsettiğim hayatta hemen yerinizi bulduğunuz o nokta gibi aşina olan kucağına koşuyorum. Boğazım düğümleniyor ve onca zamandır sakladığım gözyaşları birden saklandıkları yerden çıkıyorlar. Annem yüzünü saçlarıma gömüp "Ah Anna" diye ağlıyor. Şükürler olsun, şükürler olsun. Anneme normalin iki katı daha sıkı sarılıyorum ve bu ana kışın bakmak için beynimin arka duvarına yerleştirdiğim yaza özgü o gün ışığı resmi gibi tutunmaya çalışıyorum. Dudaklarımı kulağına iyice yaklaştırıyorum ve kelimeler istemeyerek ağzımdan dökülüyor. Yapamam. Annemin vücudu kas katı kesiliyor, geri çekilip yüzüme bakıyor. Ardından yer yer çatlamış olan dudağına zorla bir gülümseme yerleştiriyor. Başımın tepesine dokunuyor. Hepsi bu. Kalkıyor, ceketini düzeltiyor ve ofisten çıkıyor. Temple da yerinden kalkıyor. Önüme biraz önce annemin olduğu noktaya çömeliyor. Gözlerimin içine baktığında daha önce hiç olmadığı kadar ciddi olduğunu görüyorum. Anna diyor. Yapmak istediğinin bu olduğunu emin misin? Ağzımı açıyorum. Bir şekilde bir cevap buluyorum. Julia. Sence ben Temple'dan itin teki olduğu için mi hoşlanıyorum yoksa buna rağmen mi? Diye soruyorum kardeşime. İzzy oturduğu koltuktan bana susmamı söylüyor. Daha önce 20 bin defa izlemiş olduğu The Way We Were filmini seyrediyor. Bu film aralarında Pretty Woman, Ghost ve Dirty Dancing'in de bulunduğu atlanmaması gereken filmler listesinde yer alıyor. Filmin sonunu kaçırmama neden olursan seni öldürürüm Julia. Görüşürüz Katie diyorum filmin son cümlelerini tekrarlayarak. Görüşürüz Hubble. Bana bir yastık fırlatıyor ve bitiş müziği başlarken gözlerinden yaşları siliyor. Barbara Streisand diyor Izzy. Tam bir bomba. Bunu eşcinsel erkeklere özgü bir kalıp zannediyordum. Yarınki duruşmayı hazırlanmak için incelediğim kağıtlarla dolu masadan başımı kaldırıyorum. Anna Fitzgerald'ın çıkarına olan bir karar verdim. Ancak sorun şu ki onun lehine veya aleyhine bir karar vermem hiçbir şeyi değiştirmiyor. Her ikisi de hayatını mahvedecek. Temple'dan bahsettiğimizi sanıyordum diyor Izzy. Hayır, ben Temple'dan bahsediyordum. Sen ise kendinden geçmiştin. Şakaklarımı ovuyorum. Biraz anlayışlı olabileceğini düşünmüştüm. Temple Alexander konusunda mı? Anlayışlı falan değilim. Tamamen ilgisizim. Haklısın. İşte sen böyle bir zavallısın. Bak Julia, belki bu kalıtsal bir durumdur diyor Izzy. Ayağa kalkıp ensemi olmaya başlıyor. Belki de sende pislik heriflere tutulmana neden olan bir gen falan vardır. Öyleyse bu gen sende de olmalı. Olabilir diyor gülerek. Malum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ondan nefret etmek istiyorum. Bunu da bilmiş ol. Izzy omzumun üzerinden uzanarak içtiğim koku koyu alıp bitiriyor. Hani tamamen profesyonelce davranacaktın? Öyle yapıyorum zaten. Sadece kafamda çok yüksek sesli bir azınlık muhalefet grubu var ve onlar işlerin farklı olmasını istiyor. Izzy tekrar kanepeye oturuyor. Biliyorsun sorun şu ki insan ilk aşkını hiç unutamaz. Beynin bu konuda ne kadar mantıklı davransa da bu durumda vücudunun zekası bir sineğinki kadar oluyor. Onunla her şey o kadar kolay ki iz. Sanki bıraktığımız yerden devam ediyormuşuz gibi. Ben onun hakkında bilmem gereken her şeyi biliyorum. O da benim hakkında bilinmesi gereken her şeyi biliyor. Ona bakıyorum. Birine sırf tembelliğinden dolayı aşık olabilir misin sence? Neden onunla beraber olup sonra da tekmeyi basmıyorsun? Çünkü diyorum, iş bittiğinde geçmişten yok edemeyeceğim bir anı daha oluşmuş olacak. İstersen sana arkadaşlarımdan birini ayarlayabilirim diyor izi. Onların hepsinin vajinaları var. Gördün mü? Sen olaya yanlış yaklaşıyorsun Julia. Birine iç güzelliği için aşık olmalısın. Dış görünüşü için değil. Temple Alexander müthiş yakışıklı biri olabilir. Ama o bir sardalyenin üzerindeki badem ezmeli süsleme gibi. Sen Temple Alexander'ı müthiş yakışıklı mı buluyorsun yoksa? Izzy gözlerini deviriyor. Sen diyor, felakete doğru sürükleniyorsun. Kapı zili çalıyor ve Izzy kalkıp delikten kim olduğuna bakıyor. İti an, çomağı hazırla. Temple mı diye fısıldıyorum. Ona burada olmadığımı söyle. İzzy kapıyı hafifçe aralıyor. Julia burada olmadığını söylememi istedi. Seni geberteceğim diye homurdanıyorum ve arkasından kapıya gidiyorum. İzzy'yi kenara itip kapının zincirini çıkarıyor ve Temple'la köpeğini içeri alıyorum. Bu evde giderek daha sıcak ve samimi bir şekilde karşılanıyorum diyor. Kollarımı kavuşturuyorum. Ne istiyorsun? Çalışıyorum. Güzel. Sarah Fitzgerald biraz önce bize bir anlaşma teklif etti. Benimle yemeğe çıkarsan sana her şeyi anlatırım. Seninle yemeğe falan çıkmam diyorum. Bence çıkarsın. Omuzlarını silkiyor. Seni tanırım. Eninde sonunda teklifimi kabul edeceksin. Çünkü benimle olmak istemesen bile Anna'nın annesinin ne söylediğini çok merak ediyorsun. Bir an önce sadede gelemez miyiz? İzzy gülmeye başlıyor. Seni gerçekten iyi tanıyormuş Julia. Kendi rızanla gelmezsen diye ekliyor Temple. Zor kullanmak durumunda kalacağım. Gerçi ellerim bağlıyken bifteğini kesmen bir hayli zor olacak. Kardeşime dönüyorum. Bir şeyler yap lütfen. Bana el sallıyor. Görüşürüz Katie. Görüşürüz Hubble diye cevap veriyor Chample. Mükemmel filmdir. Izzy düşünceli bir şekilde Chample'a bakıyor. Kim bilir belki bir ümit vardır diyor. Birinci kural diyorum Chample'a. Sadece ve sadece dava hakkında konuşacağız. Yemin ederim diyor Chample. Bu arada ne kadar da güzel göründüğünü belirtebilir miyim? Bak daha şimdiden kuralı ihlal ettin. Deniz kenarında bir park alanına girip arabayı durduruyor. Sonra arabadan inerek benim inmeme yardımcı oluyor. Etrafa bakınıyorum ama restorana benzer bir şey göremiyorum. Bal renkli güverteleri, akşam güneşin tadını çıkaran tekneler ve yatlarla dolu bir marinadayız. Ayakkabılarını çıkar diyor Chample. Hayır, Tanrı aşkına Julia. Victoria döneminde yaşamıyoruz. Ayak bileğini görünce sana saldıracak değilim. Dediğimi yapar mısın lütfen? Neden? Çünkü şu anda aşırı derecede gerginsin ve seni rahatlatmak için aklıma gelen en masumane yol bu. Kendi ayakkabılarını çıkarıyor ve otoparkın kenarındaki çimenliğe dalıyor. Oh diyor ve kollarını iki yana kocaman açıyor. Gelsene mücevherim. Carpe diem. Yaz bitti, bitiyor. Tadını çıkarmak için son şansın. Şu anlaşma önerisinin ne ol? Sen ayakkabılarını çıkarınca Sarah'ın dedikleri değişmeyecek, merak etme. Bu davayı kabul etmesinin sebebi şöhret meraklısı olması ya da adını duyurmak istemesi mi, yoksa yalnızca Anna'ya yardım etmek mi istedi, hala emin değilim. İkinci olasılığa inanmak istiyorum, aptallık yaptığımı bile bile. Chample yanında köpeği sabırla bekliyor. En sonunda spor ayakkabılarımı çözüyor ve çoraplarımı çıkarıyorum. Çimenliğe adımımı atıyorum. Bence yaz mevsimi hepimizin bilinçaltını uyandırır. Hepimiz dondurmacının kamyondan yükselen şarkının notalarını hatırlarız. Hepimiz ateşe tutulmuş bir bıçak gibi yanan bir kaydırakta bacaklarımızı yaka yaka nasıl kaydığımızı hatırlarız. Sırt üstü uzanıp gözlerimizi kapayarak kalplerimizin atışını göz kapaklarımızda hissederken bugünün bir öncekinden daha uzun olmasını ummuşuzdur. Oysa aslında durum tam tersidir. Chample çimenlerin üstüne oturuyor. İkinci kural nedir? Tüm kuralları ben koyarım diyorum. Gülümsediği an kaybolup gidiyorum. Geçen gece barmen yedi, açılmış bekleyen elime bir martini tutuşturdu ve neden saklandığımı sordu. Cevap vermeden önce bir yudum aldım ve kendime niçin martinilerden hoşlanmadığımı hatırlattım. Bunlar direkt acı alkolden oluşuyor ki zaten can alıcı noktaları da bu. Ama tatları da aynı şekilde ve bu da her zaman için hayal kırıklığı yaratıyor. Saklandığım falan yok dedim ona. Sonuçta buradayım, öyle değil mi? Barda henüz erken bir saatti, akşam yemeği vakti. İtfaiye istasyonundan dönerken yolumun üstünde olunca şöyle bir uğramıştım. İki adam köşedeki bir bölmede takılıyorlardı. Tek başına bir adam da barın diğer ucundaydı. Şu kanalı değiştirebilir miyiz? Akşam haberlerinin olduğu televizyonu işaret ediyordu. Jennings, Brokaw'dan çok daha yakışıklı. Yedi, kumandanın düğmesine bastı ve sonra tekrar bana döndü. Saklanmıyorsun ama yemek vaktinde bir eşcinsel barında oturuyorsun. Saklanmıyorsun ama o takım elbiseyi sanki bir zırhmışçasına giyiyorsun. Tabii çok doğru. Dilinde metaller takılı bir adamdan ne güzel moda tavsiyesi alırım ya. Yedi bir kaşını kaldırdı. Bir martini daha iç ve ondan sonra adamım Johnston'a gidip kendi diline de bir tane yaptırman için seni ikna ederim. Kızın saçındaki pembe boyayı çıkarabilirsin belki ama o kökleri asla sökemezsin. Martini'den bir yudum daha alıyorum. Beni tanımıyorsun. Barın diğer ucundaki müşteri Peter Jennings ekranda görününce başını kaldırdı ve gülümsedi. Belki dedi yedi ama sen de tanımıyorsun. Akşam yemeğinin 9 metrelik bir yelkenlide ekmek ve peynirden ibaret olduğu anlaşılıyor. Daha doğrusu baget ekmek ve gruyer peyniri. Chample bir kazazede gibi pantolonunun paçalarını sıvıyor ve halatları çekip gevşeterek, dümeni çevirerek ve rüzgarı yakalayarak kıyıdan uzaklaşıyor. Ta ki Providence uzaklardaki renkli bir hat, değerli taşlarla süslü bir gerdanlık gibi görünene kadar. Bir süre sonra Chample'ın benimle paylaşmayı düşündüğü hiçbir bilgisinin tatlı faslı da bitmeden su yüzüne çıkmayacağını anlayınca pes ediyorum. Kolum uyumakta olan köpeğin sırtında uzanmış yatıyorum. Gevşeyen yelkenin bir pelikanın büyük beyaz kanadı gibi sallanmasını izliyorum. Chample, terbişon bulmaya gittiği kameradan elinde iki kadeh şarapla dönüyor. Yargıcın diğer yanına oturuyor ve Alman kurdunun kulağının ardını kaşımaya başlıyor. Hiç hayvan olmak nasıl bir şeydir diye düşündün mü? Mecazi anlamda mı? Yoksa gerçekten mi? Lafın gelişi diyor. En başta insan olma kartını çekmemiş olsaydım. Bir süre bunu düşünüyorum. Bu şaşırtmacalı bir soru mu? Mesela ben katil balina desem, sen de benim acımasız, soğukkanlı, başkalarının talihsizliklerinden beslenen bir balık olduğumu falan mı söyleyeceksin? Balinalar memelidir diyor Chample. Ayrıca hayır, sadece basit, sıradan bir sohbet sorusu. Başımı çeviriyorum. Sen ne olmak isterdin? Önce ben sordum. Kuş hayatta olmaz. Yüksekten çok korkarım. Sanırım kedi olmaya uygun bir yapım yok. Kurt ya da köpek gibi sürüler halinde yaşayamayacak kadar da yalnız biriyim. Sırf havalı olsun diye Tersier, Filipinler'de yaşayan, yaklaşık 10 santimetre boyunda, dünyanın en küçük maymun türü, çevirenin notu filan demeyi düşünüyorum. Ama sonra bana bunun ne olduğunu soracak ve ben de bu hayvanın kemirgen mi yoksa sürüngen mi olduğunu hatırlamıyorum. Kaz diyorum en sonunda. Temple kahkahalara boğuluyor. Şu kaz kafalıdaki kaz gibi mi yani? Aslında sebebi ömür boyu aynı eşle yaşamaları. Ama bunu ona söylemektense tekneden düşmeyi yeğlerim. Peki ya sen? Soruma doğrudan cevap vermiyor. Aynı soruyu Anna'ya sorduğumda bana anka kuşu olmak istediğini söyledi. Küllerinden doğan efsanevi yaratığın imgesi zihnimde canlanıyor. Bu gerçek bir hayvan değil ki. Temple köpeğin başını okşuyor. Bunun onları görebilen birinin olup olmamasına bağlı olduğunu söyledi. Sonra bakışlarını bana çeviriyor. Sen Anna'yı nasıl görüyorsun Julia? İçtiğim şarabın tadı birden acılaşıyor. Bütün bunlar, bu büyü, piknik, gün batımında tekne gezintisi, elimdekini öğrenip yarınki duruşmada koz olarak kullanmak için miydi? Bir vasi olarak benim tavsiyem Yargıç de Savo'nun kararını önemli ölçüde etkileyecek ve Temple bunu biliyor. Bu ana dek birinin kalbinizi iki defa aynı fay hattı boyunca kırabileceğini fark etmemiştim. Sana kararımın ne olduğunu söylemeyeceğim diyorum sert bir tonla. Beni şahit olarak çağırana dek bekleyebilirsin. Elimi çapaya atıyor ve yukarı çekmeye çalışıyorum. Artık geri dönelim lütfen. Temple halatı elimden hızla çekip alıyor. Anna'nın ablasına böbreğini vermesinin onun yararına olmayan bir şey olduğunu bana daha önce söylemiştin zaten. Sana ayrıca bu kararı kendi kendine veremeyeceğini de söylemiştim. Babası onu evden uzaklaştırdı. O adam kızın yol göstericisi olabilir. Peki bu ne kadar sürecek? Bir dahaki seferde ne olacak? Kendimi bu duruma düşürdüğüm için çok kızgınım. Yemeğe çıkmayı kabul ettiğim için, Temple'ın beni kullanmak değil de gerçekten benimle olmak istediğine kendimi inandırdığım için. Her şey görünüşümle ilgili, iltifatlarından aramızdaki güvertede duran şaraba kadar onun davasını kazanmasına yardımcı olması için soğukkanlılıkla hesaplanmış meğer. Sarah Fitzgerald bize bir anlaşma önerdi, diyor Temple. Eğer Anna böbreğini bağışlayacak olursa bundan böyle ablası için başka hiçbir şey yapmasını istemeyeceklerini söyledi. Anna da onu reddetti. Biliyorsun değil mi? Bunun yüzünden yargıcın seni hapse tıkmasını sağlayabilirim. Fikrimi değiştirmem için beni yoldan çıkarmaya çalışman tamamen etik dışı. Seni yoldan çıkarmak mı? Tek yaptığım kartları önüne açmak. Ben senin işini kolaylaştırdım. Ya tabii, beni bağışla lütfen diyorum alıcı bir şekilde. Bütün bunların seninle hiç ilgisi yok. Benim raporumun senin müvekkilinin dilekçesi lehinde yazmamla hiçbir ilgisi yok. Sen bir hayvan olsaydın Temple, ne olurdun biliyor musun? Bir kurbağa. Hayır, daha doğrusu bir kurbağanın karnındaki parazit olurdun. Kendinden tek bir şey vermeden ihtiyaç duyduğunu alan bir varlık. Şakağında bir damar masmavi şişiyor. Bitti mi? Aslında hayır. Ağzından tek bir dürüst laf çıkar mı senin? Ben sana yalan söylemedim. Öyle mi? Öyleyse bu köpek niye hep yanında, Temple? Tanrı aşkına kapar mısın şu çeneni, diyor Temple ve beni kollarının arasına çekip öpüyor. Ağzının dibini tıpkı sessiz anlatılan bir öykü gibi. Tuz ve şarap tadı var. Bir an bile yeniden öğrenmeye, 15 yıl önceki düzeni hatırlamaya gerek duymuyoruz. Bedenlerimiz nereye gideceklerini hatırlıyor. Diliyle boğazımdan benim adımı içine çekiyor. Beni öyle bir kendine bastırıyor ki aramızdaki bütün incinmişlikler incilip yok oluyor. Bir sınır değil, bir bağ oluyor. Tekrar nefes almak için ayrıldığımızda Temple öylece bana bakıyor. Hala ben haklıyım diye fısıldıyorum. Temple basit sweatshirtümü çekip başımdan çıkarır ve sütyenimin kopçasını açmaya çalışırken bu bana dünyanın en doğal şeyi gibi geliyor. Önümde diz çöküp başını kalbime dayadığında, dalgaların tekneyi salladığını hissettiğimde belki de ikimiz için en uygun yerin burası olduğunu düşünüyorum. Belki de hiçbir engelin olmadığı, duyguların sizi bir gelgit gibi sürüklediği bambaşka dünyalar vardır. 18. ayrımın sonu, sayfa 299.